aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.
Boğaziçi Üniversitesi MİTAT Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Zeynep Ünal. Bugün stüdyomuzda iki belgesel sinemacıyı, iki yönetmeni ağırlıyoruz. Çiğdem Mazlum ve Sertaç Yıldız, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Birlikte ki hani soyadının telaffuzunun çeşitli şeyleri var. Biz Kieslowski diyoruz ama Polonyalılar Kieślowski gibi şeyli vurgulayarak telaffuz ediyorlar. Onun üçlemesinden, üç renkten, üçlemenin ilk filmi Mavi'yi konuşacağız. Ben ufak bir girizgah yapayım isterseniz. Film ünlü bir besteci olan kocasını ve küçük kızı Anna'yı bir trafik kazasında yitiren Julie'nin yaşadığı büyük travma neticesinde kendi bireysel özgürlüğünü kurma çabasını konu ediniyor. Hemen Sertaç, sana döneyim. Sen çünkü çok da Kieślowski hayranısın. İlk sözü sana verelim. Film hakkında ne düşünüyorsun?
Senin söylediğin yerden devam edeyim. Mesela işte özgürleşme çabası var gibi veriliyor. Burada bir şöyle bir durum var. Julie'nin anladığı şey biraz da batılı anlamda aslında. Kieślowski'nin orada bir batının bazı duygularına ya da batının bazı bakış açılarına eleştirisi de var zaten. Üçleme boyunca var bu.
Evet.
Julie'nin özgürleşme yolu insanlardan arınarak, var olan her şeyi bırakarak bir özgürleşme arayışı başlıyor Julie'nin. Ama filmin ilerleyen noktalarında hep şu karşımıza çıkıyor. Mutlaka tutunacak bir şey bulman gerekir. Bir şeylere tutunmak gerekir. Yani senin geçmişte yaşadığın acıları, yaraları birileri sarabilir. Birilerine temas etmek gerekir duygusu var. Aslında burada bir özgürleşmenin şekli de değişiyor film boyunca. Yani Julie çok değişiyor film boyunca. Öncelikle onu söyleyeyim, belki daha sonra söyleyeceğimiz bir şey ama. Hani filmin başında gayet çok emin, işte emlakçıya gidip ev baktığında ne iş yapıyorsunuz sorusuna hiçbir şey diyor. Arkasından bütün her şeyini, geçmişe dönük her şeyini reddediyor. İşte kocasından kalan parayı falan hiçbir şey dokunmuyor. Satıyor evi falan. Bütün anılarını ortadan kaldırmak istiyor. Ama bir şekilde anılar onun karşısına geliyor. Çünkü ihtiyaç duyulan şey, özgürleşmeden kastedilen şey yalnızlaşmak değil. Evet. Birilerinin hayatını almak aslında. Biz bunu filmde bunu öğreniyoruz öncelikle.
Bir de tabii Kieślowski burada ya Polonya'dan Fransa'ya bakıyor. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Yani çünkü orada hani Sartre'ın aynı yerden gideyim istedim. O Sartre'ın varlık ve hiçliğinde yani ben hepinizi özgürlüğe mahkum ettim der Sartre. Yani biraz hani aslında çok ütopik bir şeyin, hiç ulaşılmaz bir şeyin özgürlüğü, çünkü Sartre öyle tanımlıyor, hiç ulaşılamayan bir ütopya. Bence biraz bunu da aslında irdeliyor. Peki hemen Çiğdem sana döneyim. Ne düşünüyorsun film hakkında?
Film yani Kieslowski zaten başlı başına aslında 20. yüzyılın en iyi yönetmenlerinden ve belki en yeni anlamlar sinema adına düşündüğümüzde en yeni anlamlar, en yeni işte semboller, imgeler, anlatım tarzları bulan çok kaşif bir yönetmen. Çok aslında dönemi açısından, çünkü hani kendi dönemi içerisinde değerlendirmek gerekiyor biraz da. O dönem açısından çok yenilikçi de bir yönetmen ve aynı zamanda birçok değeri bize yeniden düşündüren, yani birçok ezberi, birçok belki insani ilişkilerde ya da mistik dünyada, metafizik dünyada birçok ezberlediğimiz şeyleri de bozan kavramları, algıları da bozan da bir yönetmen. O anlamda zaten çok güçlü temalarla çıkıyor karşımıza. İşte On Emir. On Emir de aslında bunu yapmaya başlıyor Dekalog'da. Ve orada aslında biz birçok değerin anlamının ne kadar değiştiğini ya da bizim aslında çok farklı algıladığımızı görüyoruz. Sonrasında Üç Renk, işte ve Mavi ile başlayan bizim için de bayağı etkileyici bir süreç oluyor, başlıyor. Ve yani Mavi'de evet bir hani bir kadın yani hikayesi izliyoruz aslında. Hani bir kadın hikayesi var ama hani daha çok kadın kimliğine değil. Hani belki o şey meselesinden biraz devam edebiliriz. Erkeklerin hakim olduğu bir alanda var olan bir kadın meselesi de var orada.
Evet,
çünkü
evet.
Hani yarım kalan bir beste üzerinden ilerleyen
hatta
bir hikaye
bir
var.
Hatta bir kadın geliyor diyor ki besteleri sizin yaptığınız söyleniyor. Orada bir soru işareti bir de bırakıyor evet. Akıllarda bence.
Yani soru işareti bırakıyor. Finale doğru
aslında jürinin yaptığını.
Evet.
Aslında bunu tam olarak ima yani ima ediyor. Söylemiyor bunu tam olarak hani evet o yapmıştır eşinin bestelerini gibi bir ifade belki yer almıyor ama bunu güçlü bir şekilde ima ediyor. Ve yani o finalde bestenin tamamlanmasıyla zaten bu duygu böyle bir eser diyorsunuz. Yani birinin devam ettirdiği bir şey olamaz. Yani bu eser başından beri bu kadına ait olmalı. Duygusunu
evet.
Zaten hissediyoruz. Öyle olunca yani sanki kocası var olmaya devam etse asla tanıyamayacağımız da bir gizli karakter var
evet.
Arada. Yani onu göstermesi, bunu bir kadın üzerinden yapmış olması ayrıca etkileyici geliyor. Onun dışında işte bahsettiğiniz belki özgürleşme meselesi üzerinden de gidebiliriz.
Aslında filmin rengini de konuşabiliriz değil mi? Çünkü yani bu üç renk üçlemesi K.F. Soski'nin ve hani bayrağı Fransa bayrağının işte mavi, kırmızı, beyaz, işte eşitlik, özgürlük ve
kardeşlik.
Ve bu yani mavinin temsil ettiği özgürlük ve filmde de işte bu özgürlük meselesine atıf yapıyor ama filmin bütün renkleri de mavi ve mavi o kadar bence yani Kieslowski çok zor bir şey yapıyor. Çok cüretkar da bir yönetmen. İyi ki de öyle. Çünkü mavinin bir tonu mesela çok neşeli bir tonken bir tonu da müthiş hüzünlü. Ve film mavinin hüzünü gibi.
Ya aslında önce başa dönerek şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biraz filmlerin dönemine de bakmak lazım. Hani aslında bütün kavramların her şeyin yeniden tartışıldığı bir dönem başlıyor. Yani 90'ların başında bu film yazılıyor ve 93'te ilk mavi yanlış hatırlamıyorsam 93'te gösterime giriyor. Yani tam olarak Doğu blokunun dağılması, Sovyetlerin çöküşü, işte bir kapitalizm ve sosyalizm arasındaki artık o bambaşka kavramların tekrar konuşulmaya başlaması, hani özgürlük kavramının tartışılması, işte hani burada şey durum var. Mesela bütün Batı'daki tartışılan kavramları biraz Kieslowski'nin gözüyle görüyoruz aslında. Hani yeni bir bakış, yani başka türlü bakmayla ilgili bize bir şey söylüyor. Şimdi onun için hani mesela dekalogları yaptı dönem 80'lerin sonuna denk geliyor ve artık real sosyalizmin çok tartışıldığı bir dönem.
Evet.
Özellikle Polonya'da çok tartışılan bir dönem ve o dönemde insanların bildiği kavramları ve o nevi üzerinden yeniden bir tartışma zemini açıyor aslında, tartışmaya açıyor. Bunu üç renkle tekrar yapıyor. Yani kapitalizm, yani sosyalizmin dağılmasıyla karşılaştığımız dünyayı gösteriyor. Özellikle bunu beyazda gösteriyor gerçi ama hani bu üçlemenin şeyi açısından bu önemli, onu söylemek istedim. Mavi ile ilgili şöyle bir durum var aslında. Mavi ve özgürlük üzerine birkaç kez ironik şeyler var filmin içinde. Mesela fahişe kadının şey sahnesi var. Julie'nin evine geliyor teşekkür etmek için ona. İşte mavi avizeyi görüyor ve şey diyor. Küçükken benim de böyle bir avizem vardı ve lambam vardı. Zıplayarak dokunmaya çalışırdım. Evet. Unuttum. Büyüyünce unuttum. Hani buradaki mavi özgürlük üzerinden okursak aslında zaman geçince insanların özgürlük ya da bu tip şeyler ilişkisinin zayıfladığını, aslında ki hayatla ilgili bu tip taleplerinin bir şekilde ivmi kaybettiğini de gösteriyor. Yani aslında şöyle bir şey var. Cüretkar kısmıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hani o kadar büyük bir dakika, bütün film mavinin çeşitli tonlarında geçiyor. Her şeyin böyle, her duygunun belli bir dozda izleyiciye geçeceği oranda her sahne, her plan aslında. Hani böyle bu anlamda bir deha bir diyeceğimiz bir duruma karşı karşıyayız. Yani hiçbir sahne gereğinden fazla uzun değil. Hiçbir şey uzun sürmüyor aslında. Çok kısa sürüyor sahneler. Belki bugünkü sinema üzerinden değerlendirdiğimizde birçok sahneyi çok kısa bulabiliriz. Film zaten kısa yani. Bugün 88 dakikalık film yapılmıyor.
Evet.
Ve hani bir duygu geçtiği an o sahneden hemen başka bir sahneye geçiyoruz. O duygu devam ediyor.
Evet.
Aslında Film boyunca sürekli sahneler değişiyor ama bizim o duygumuz sürekli güçleniyor. Film sürekli insan içine yeni duygular işliyor ve ilmek ilmek bittiği anda da böyle bir şey hissine kapılıyorsun. Yani herhalde hayata bakışınla ilgili böyle bir bazı şeyleri tekrar düşünmen
doğru
gerekiyor.
Doğru. Bir tek şey değil mi? Beyaza şeyde ilk evine taşındığı anda bir beyaza çıkıyor. Ama işte astığı yaptığı her şeyle tekrar orayı da mavi haline getiriyor. Evet. Yani
ya ilk... en güzeli de böyle somut bir varlığın hani mavi diyebildiğimiz hani görebildiğimiz hani bir...
Maviyle özdeşleşen bir şey.
Evet yani. Bir şeyin bir duygu olarak bir yani izleyiciye aslında çok net bir şey vermesi. Net bir mesaj veriyor ve yani muhtemelen filmi izleyip çıkan bir izleyiciye şeyi sorsak hani nerelerde mavi semboller gördün, nerelerde maviyle karşılaştın muhtemelen söyleyemeyecek ama o duyguyu hissetmiş olacak.
Evet.
Yani müzikte de aynı şey geçerli tabii bu bizi hani sürekli geçmişi taşıyan ya da kadının o geçmişte bırakmaya çalıştığı acıya taşıyan bir öğe olarak var müzikte.
Evet.
Yani o açıdan mavi ve müziğin kullanımı yani o renk ya duygu olarak his olarak inanılmaz bir şey.
Evet aslında müziğe biraz sonra gelelim tamam, onu da tamam. Ayrıca konuşalım. Şimdi Mithat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan görsel hafıza projesinden ben Erol Batıbeki'nin den bir bölüm seçtim. O da böyle ışık ne demek, renk ne demek bize çok onu güzel anlatıyor. Hı. Ülkemizde nasıl oluyor bir onu dinleyelim isterseniz.
Sinemada yapılan ışığın içerisindeki duygu var, aşk var, sevgi var. Bunlarla da bu ışık olayını gerçekleştirdiğiniz zaman filmin atmosferi bambaşka bir atmosfer olur. Yani o aşkı orada yaşarsınız ışığıyla, resmiyle. Mutlaka o senaryoyu okurdum. Yani ben bu filmde çalışıyorsam yani ben ne olduğunu bilmem lazım. Bilmem için de onu okumam lazım. Artı yönetmen de mizanseni açısını verdiği zaman mizanseni de anlatırsa ışıkçının da işi kolaylaşır, kameramanın da işi kolaylaşır. Yani bu duyguyu biz çok yaşadığımız için diyorduk ya böyle bize de aktarın. Kim nerede şurada oturur bir kişi vardır. Bir kişi buradan gelecek, bağıracak, çağıracak. Onda da kalkıp burada kavga çıkacak mesela. Bunu bileceksiniz ki ona göre. Sinemada ışık dediğim gibi kademeli derinlik sağlayabilecek nitelikte olmalı. Hani oradan insan yürüyecekse arkasından gelen kontur dediğimiz backlight ışığın olması lazım. Resimde derinlik olması için de buradaki öndekini daha loş tutup arkadakini daha sert tutup yani aynı anda ikisini denkleştirmek yani lüksümüz olmasa bile biz yaratıyorduk. Derneğimiz vardı. Işık Yönetmenleri Derneği diye kurmuştuk. Onların üyesini dernek zaten belirli bir rakamla bildiriyordu. Derneğin başkanı da iki dönemde bendim. Dolayısıyla ya gelin işte koyalım hepimiz lambalarımızı. Hani bir tek elden otur iki kişi koyalım onun başına. Hani gireni çıkanı kontrol etmesi açısından. Ekip her zaman var elimizin altında. Ama o diyor ki yok ben kendim işimi kendim yaparım. Yani işte malzemeyi de gönderin ben kazanırım. Yani bunlardan dolayı bir araya gelemedik.
Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Çiğdem Mazlum ve Sertaç Yıldız'la sohbetimiz devam ediyor. Erol Batıbeki'yi sevgiyle almış olduk hep beraber. Bu film bize aslında bir müzisyenin hikayesini anlatıyor. Ve aslında ana oyuncularından biri de bir şarkı. Yani filmde durmadan geçen bir şarkı. Ve... yani bir beklenti yaratıyor bu şarkı bizde. Yoğun bir müzik beklentisi yaratıyor ama o kadar az kullanıyor ki aslında. Yani biz parçanın tamamını filmin neredeyse son sahnesine kadar hiç duymuyoruz. Sadece bölümler duyuyoruz. Ama bir yandan da bu kadar az müzik bence müziğin etkisini müthiş arttırıyor ki sen hani planların bağlanmasından bahsedecektin. Hmm, onu evet. Anlatırsan çok seviniriz.
Evet, yani... bu sinemada çok karşılaştığımız bir yöntem değil aslında ama işte Kiesowski'nin o bahsettiğimiz yeniliklerinden o alameti farikasından aslında biraz da. Yani o normalde hani çok etkileyici diyaloglarla biten etkileyici duygular taşıyan sahnelerin hani kesilmesi ve müzik girmesi alışık olduğumuz bir şeydir ama yani bırakın sahneyi planları keserek aslında hem orada bizi o bahsettiğimiz o geçmiş duygusuna, hı hı, aslında kadının ötelemeye çalıştığı, yok etmeye çalıştığı o acı duygusuna götürecek bir şekilde hani müziğe giriyor. Tam ortasında planı kesiyor ama ben 4 farklı yerde en son izlememde onu yaptığını gördüm. Ve devamında da kadının ruh halini değiştirerek devam ediyor aslında. O plan kesildikten sonra ve bir kararmaya, bir müzikle birlikte hani bir kararma giriyor. Hı hı. Ardından kadının duygusunun da değiştiğini görüyoruz. Sanki işte hep o acıyla bir karşılaşma ve tekrar onu bastırma mücadelesi de var, evet, bir yandan. Çünkü yok etme çabası da var. O açıdan çok etkileyici. Zaten hani müziğin karşımıza bir doğrudan bir çağrışım olarak çıkması, hani geçmiş ya da acı ya da o kaza, hani gördüğümüz kadar. Çünkü biz geçmişi bilmiyoruz ama tahayyül edebiliyoruz. Evet. Kadının yaşadığı geçmişi. Her şey. Evet, yani onu tahmin edebiliyoruz. O yüzden yani geçmişi getiren bir öğe olarak var olması müziğin inanılmaz bir şey yani. Evet. Çok, yani duyguyu çok güçlendiren bir şey.
Doğru.
Bir de müzik Julie'nin kafasında çalıyor aslında sürekli. Yani öyle bir durum var. Hani mesela ilk çaldığı yer hastanede beklerken muhabirin, galiba televizyoncunun geldiği sahneden önce bir kapanıyor. Hı hı. Sonra tekrar sahne devam ettiğinde muhabir gelip ona birkaç soru soruyor. Mesela film boyunca aslında ta ki o notalara dökülene kadar hep kafasında geçmişle ilgili anları yaşadığı yerlerde kopuyor. Mesela bu geçmişle en çok yaşadığı yer havuz aslında.
Evet.
Yani havuza girmek aslında ağlamak. Havuza ağlamak için, aslında kendiyle baş başa kalmak için giriyor. Çünkü hislerini hiç göstermiyor. Göstermemek için büyük bir çaba harcıyor, hı hı, aslında. Yani hiçbir insani bir belirtisi yok. Durgun, hatta hizmetçisi ağladığını görüyor hizmetçisinin. Neden ağlıyorsunuz sorusuna siz ağlamadığınız için. Çünkü siz ağlamıyorsunuz cevabını alıyor. Yani elinden geldiğince bütün duygularını saklamaya çalışıyor. Biz ta ki havuzda ağladığını komşu kadın geldiğinde ağlıyor musunuz diye sorduğunda hissediyoruz. Ve finale doğru biraz duygularını gösterme konusunda farklılaşıyor. Çünkü yeni bir aşk, yani kendisini yıllardır seven Olivia'nın, işte müzisyen arkadaşı Olivia'nın kendisine karşı olan hislerini öğrendikten sonra Olivia'ya karşı daha fazla yaklaşmasıyla aslında da ilk kez böyle o unutmaya çalıştığı hisleri den kurtulup aslında tekrar yeniden yaşama, tutunma çabası başlıyor aslında orada. Yani aslında Julie sürekli saklıyor. Öyle bir durum, evet, da var yani.
Ve hani bu şeyi konuşmazsak olmaz bence. Zamanımız da daralıyor çünkü. Yani Juliette Binoche'un muhteşem oyunculuğu bu filmde. Yani birazcık hani sinemaya merakı olan herkesin bildiği, aslında bu filmi seyreden de herkesin bildiği, işte Juliette Binoche'un duvara elini sürttüğü sahne ve oradaki acı. Gerçekten sen anası Sertaç gerçekten sürtüyor orada, evet, ve
hatta yani başlarda Kieślowski bundan dolayı bir kaygı duyduğunu, hani bu sahne yani hani ne kadar az hasarla atlatırız diye düşünüp bunu Juliette Binoche'la konuştuğunu, hani işte istersen bunu biraz daha yumuşak geçebiliriz gibi bir konuşma geçiyor aslında. Juliette Binoche bunu gayet inandırıcı yapmamız gerekiyor diyor ve hani olanca sertliğiyle duvara elini sürtüyor ve bayağı bir elinde ciddi bir hani yaralanma yaşıyor. Ama bu sahne aslında izleyicinin onunla en çok empati kurduğu ve en çok, evet, filmin içine girdiği sahne haline alıyor. Aslında filmin en büyük sahnelerinden birisi oluyor. Yani işte filmin her sahnesi zaten üzerine hani saatlerce konuşacağımız sahne. Hani şu anda belki bu zaman değil, çok fazla zamana ihtiyacımız var. Ama burada hani ben şunu, genel olarak film hakkında şunu söyleyebilirim. Hani hiçbir şeyin mükemmelden biraz daha az olduğu bir, yani mükemmelden daha zor hiçbir şey yok.
Evet.
Oyunculuklar muhteşem, senaryo, hani ışık, müzikler falan. Hani böyle bir, hani tamamen böyle büyük bir filmle karşı karşıyayız. Onun için hani şu da biraz zayıf diyebileceğim bir izleyici
hiçbir
olarak
şey yok.
Hiçbir
aslında
şey yok. Yani.
Biz fikir yürütüyoruz belki, evet, şu an değil mi? Belki soruyoruz, hala soruyoruz. Yani hepimiz birden fazla kez izledik filmi. Hı-hı. Ama sorular devam ediyor. Aslında bir filmin yapması gereken değil mi? Yani değiştiğimizi hissediyoruz.
Evet.
Yeni anlamlar öğretiyor bize. Yani bizim bildiğimiz anlamların çok ötesinde.
Çünkü işte kitabında hani konuştuk ya dışarıda. Kitabında Kieślowski diyor ki yani dişimiz ağrıdığında biz hepimiz aynı, evet, aynı acıyı çekiyoruz. İşte biri öldüğünde de aslında hepimiz aynı acıyı çekiyoruz. Yani biraz bununla ilgili bir film. Bu duyguları, yani hepimiz aynı şekilde severken aynı hissi yaşıyoruz. Ve ben bunların filmini çekmeye çalışıyorum diyor.
Aynen, yani biz hani iş yaparız yani, çok fazla acı çektim ben. Benim çektiğim şey nedir, evet, falan laflar. Ve aslında herkes aynı durumlarda aynı acıyı yaşar. Ama belki bu acıları yaşarken birbirimize fazla dokunmuyoruz. Ya da hani hayat, birbirimizin hayatları hakkında fazla bir şey merak etmiyoruz. Hayatlara girmiyoruz. Belki de Kieślowski bunu anlatmaya çalışıyor. Yani çünkü hep kesişmeler, tesadüfler. Filmler boyunca, bütün filmlerde bunlar var, ama birbirlerini hiç dokunmayan, birbirlerini hiç kesmeyen birçok insan görüyoruz. Hı hı. Belki buna bir gönderme yapıyordur.
Yani bunu da şöyle kısaca, ben de o tesadüflere değinmeyi çok istiyordum. Tabii. Çünkü. Yani bunu da o aslında daha steril gibi görünen, belki o eski evinde yaşamaya devam etse toplumda çok, toplumun çok daha dışında kalacaktı. Ama ya, özgürleşmeye çalıştığı ve taşındığı, yeni yerleştiği yerde aslında tam da toplumun içine, yani... Yani orada bir
kavga görünce heyecanlanıyor.
Evet, falan. Yani pencereden, evet, kavga izliyor. İşte komşu kadın meselesi var, imza toplanıyor.
Yalnız o kavga şeyini de nasıl çekmiş, değil mi? Yani hiçbir, evet, şekilde şey, her şeyi, yani sonra o kavga edenler apartmana, evet, geliyorlar.
Kapıların,
evet,
sesi artıyor.
O, evet, kapının çalması, o duygu.
Bütün Juliet Binoche'un gözünden görüyoruz. Evet. Sadece onu izliyoruz, aynen, ama bütün kavgayı duyarak izliyoruz yani. Evet. Ya aslında, kesinlikle, gerçekten süremiz çok kısıtlı, ama herhalde her bir planı için ayrı bir, evet, program, evet, yapabiliriz mi?
Ama şu benim dün izleyince en çok etkilendiğim şeylerden biri oldu. Yani şunu çok hissettim ben. Yani bu filmde sanki bunu da söylemeye çalışıyor bize. Hepimiz de aslında birbirimizden, hepimizde birbirimizin ihtiyacı olan bir şeyler var. O kedi meselesi, evet, var ya. O kedi meselesi mesela çok tesadüfi gelişen bir şey orada. Ya da yaşlı kadın, ya da komşu kadın. Yani aslında herkesin birbirinde birbirine iyi gelecek çok fazla şey var. Ama önemli olan bunları görmek, evet, gibi.
Bir de şeyi söylemekte fayda var. Belki Mavi ile ilgili değil ama diğer filmlerle ilgili. Kieślowski'nin filmleri ciddi olarak tartışma yaratan filmler oluyor.
Tabii.
Özellikle Dekalog serisi Polonya'da çok fazla tartışılıyor. Öldürme üzerine kısa bir filmden sonra idam cezaları erteleniyor Polonya'da. Yani 5 yıl yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam. Yani idam cezaları erteleniyor çünkü çok büyük tesir yaratıyor ve hani insanların böyle çok böyle izleyince hani çok fazla duygular aldı ve yeniden tartıştığı filmler oluyor. Hani ben belki son kertede şeyi de söyleyeyim, meşhur sözünü, işte bir öldürme üzerinden gösterildiği bir yerde, hatta galiba İstanbul Film Festivali'nde, hı hı, bir izleyici ona şey soruyor, Kieślowski'ye, filmleriniz dünyayı değiştiriyor diye soruyor, bu idam cezasını gönderme yaparak, ve Kieślowski'nin verdiği cevap da şey, filmler dünyayı değiştirmez, izleyenler dünyayı değiştirir. Ama filmleri çok ciddi olarak tartışılıyor dünyada. Yani evet. Polonya'da başta olmak üzere.
Ve hani dekologlardan laf açılmışken de, yani şu anda hani çok popüler bir dizi. Ne kadar çok, dizinin adını hatırlayamadığım için şu an vakit kazanmaya çalışıyorum.
Black Mirror
serisine, evet, ne kadar, yani evet, zamanın o kadar ötesinde bir yönetmen, kesinlikle, ki. Yani dekolog sanki Black Mirror'ın,
evet, onlar
habercisi, distopik. Evet, evet.
Tam olarak değil ama duyguları çok belki.
O zaman söz alayım, dekologlar için ayrıca bir programa.
Evet, evet, biz buradan devam edebiliriz. Bu şekilde yani, biz de bir program dizisi
yapabiliriz.
Yani, yani onlarca film yapmış bu konuda, biz de biraz, evet, konuşalım. Yani.
Evet.
Konuşalım.
Evet,
bu arada da bütün filmlerinde hemen hemen işte sen de söyledin ya, Angelopoulos ve Elena Karandriou gibi bir ilişkileri var. Zbigniew Priestner'le, evet, çalışıyor. Ve bu besteyi yapan da o. Şimdi programı onunla kapatalım istedik. Hı-hı. Aslında bayağı uzun bir şey, şarkı, ama biz kısacık bir bölümünü yayınlayabileceğiz.
Hatta son bir şey, Priestner, Kieślowski öldükten sonra da Requiem for My Friend diye bir albüm yaptı. Aynı arkadaşım için, Art Kieślowski için yapılmış.
Ya, onu bilmiyordum. Evet. Hemen, evet, dinleyeceğim. 15 gün sonra görüşmek üzere. Bir dinleyicimiz aramış az önce, filmin tekrar ismini anons etmemizi istemiş. Kieślowski'nin üç renk üçlemesinin ilk filmi olan Mavi filmini bugün Çiğdem Mazlum ve Sertaç Yıldız'la konuştuk. Geldiğiniz için sonsuz teşekkürler.
Biz çok
15 gün sonra görüşmek üzere.
aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu.
Film sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Zeynep Ünal.